Ayrım 14.
2. Sevda ki bir insanın yalnız gönlüne değil, akıl ve fikrince irade-i cüziyesine, velhasıl bütün hafsasına, kuvayi maneviyesine hakimdir. Daima şüphat ve tevesvüsat içinde bulunmaktan mahsus olduğundan, zemi nazar her işittiği, her gördüğü şeyi onun mizacına göre işitip görmeye, kuvve-i akile her hükmünü onun arzusuna göre vermeye mecburdur. Behruz Bey birkaç zamandan beri tefekkürat ve tahassüratının kasvettiği tavrı ciddiyete nazaran, bir sevdakeş addettiğimiz halde yalancı keşfi beyden işittiği kara haberlere inanıverdiğinden dolayı mazur görmekliğimiz iktiza eder. Bahusuz Periveş Hanım'ın 2 aydan beridir hiçbir meselede görülememesinden ibaret olan zahir halde keşfi beyin ihbarındaki sıdkı müeyyit değil midir? Fil hakika keşfinin o koca mantörün ihbarında kazip olmak ihtimali bir çare Behruz Bey'in hatırından hiç geçmedi değilse de, Sevda, o vesveseden, heyecandan, ızdıraptan hoşlanan, o tenhalıklara, mahzuniyetlere, o karanlıklara, matemlere meyil gösteren, o derin derin istiraklara, gizli gizli ahlara, sine sine ağlamaklara meftun olan Sevda, derhal o ihtimalin önüne geçerek icaz kerane bir lisan-ı fitne beyan ile, işittiğin doğrudur, inan, inan ki hal yamandır, ağla ki tesellisi mümkün olmayan bir felaket içindesin, yan yakıl ki dermanı bulunmayan bir derde uğradın, ah! La belle blonde, elle est morte. Çünkü Behruz Bey'in sevdası Fransızca'da öğrenmişti. Evet, o sırma saçlı, ela gözlü melek, o güneş yüzlü, ahu bakışlı güzel, o şirin sözlü dilberi nazende hiram, o letafeti mücesseme, o şerafeti müşahhasa, o ruhu revan, o biçare duhteri nevresiydi. Ah ne söyleyeyim. İşte o şer adore gitti, diri diri. O yeni açmış sarı gül soldu. O 18 baharın revnakı taze fidan kurudu. O melahat bürcünün bedri tabendesi ebediyen münhasif oldu. O cihan arayı hüsnü cemal olan peykeri nur heyetiyle mezara düştü. Efsus, efsus. Ya ben ne olacağım? Ah, ben de onun gibi can verip gidebilsem benim için ne büyük bir saadet olurdu. Halbuki ben ölemeyeceğim. Ben bir nezih daimi içinde senelerce muzdarip olduktan sonra nimürde ve perişan kalacağım. Bundan böyle benim mesire-i yesü melalim tenha sahralar, bundan böyle benim karargahım karanlık ormanlar olacak. Bundan böyle ruz-ı şeb alguş-u daye-i matemde sakin sakin ağlamaktan başka bana yapacak bir şey kalmadı. Ya sen ne olacaksın? Sen de beni o tarihsiz başından atıp, o meyus ve mukedder kalbinden çıkarıncaya kadar benimle beraber azap çekeceksin. Halbuki ben seni başından kolay kolay atılmayacağım. Halbuki ben senin yüreğinden kolay kolay çıkmayacağım. Her gece sabahlara kadar seni uykusuz bırakacağım. Her gün akşamlara kadar seni tenha ve malal lefsa yerlerde dolaştırıp bir tabi tüvan edeceğim. Sana her dakika yetimler gibi ah ettirip seni her saat garipler gibi ağlatacağım. Ah uçtu. O piristuyu dilcuyu ümmit uçtu. Ah söndü. O şeymi canefruzu emel söndü. İşte bak ben ağlıyorum. Senin gözlerin için yaşsız duruyor. Sen de ağla. Ağla bakayım. Ha şöyle. Oh ağla ağla. Zavallı kızcağız. Tifoya tutuldu deniyor. Yanlış. Veremden gitti. Zalim verem. O bir kurttur ki daima öyle nazik fidanlara arız olur. Onu da galiba ben davet ettim. Niçin itiraf etmeyeyim? Zavallı kızın 2 ay içinde topraklara düşmesine benim de yardımım oldu. Birkaç seneden beri nazinine musallat olmaya başladım. Gündüzün meclisini tenha bulunca efsunkerane yanına sokulur, sırma saçlarına asılır, bir suretle beynine girmeye yol bularak hayalatını bıcıklardım. Geceleyin bister güzini naz olduğunu görünce baz şikarane cemahabına çıkar, bir takriple koynuna girer, kalbinin üzerine yatarak hissiyat-ı rakikasını saatlerce bidar bırakırdım. Böyle böyle kendimi kendisine tanıttım. Bir dereceye kadar da sevdirdimse de yüreğinde istediğim mevkiyi mümtaza nail olamamış idim. Bu maksat ele getirmek için türlü türlü hileler düşünüp fırsat gözetmekteydim. Çünkü kızcağızın meşrebi pek âli, tabiatı pek müşkilpesentliydi. Gösterdiğim genç beylerin kimisini pek ağır, kimisini pek hafif, kimisini pek kaba, kimisini lüzumundan ziyade nazik, kimisini çok şık, kimisini tabiatsız buluyor, kiminin tavrını beğenmiyor, kiminin bakışından haz etmiyor, kiminin sözünden sohbetinden hoşlanmıyor, hele hiçbirisinin edukasyonunu matluba muvafık görmüyordu. Bunların içinde Keşfi Bey'i bir dereceye kadar beğendi. Bundan enterese olmaya başladı. Lakin Keşfi Bey maymun iştahlı bir çocuk olduğundan kızcağıza bugün fevkalade meyil gösterirse yarın soğuk soğuk bakardı. Bundan dolayı gönlün iyice yerleşemiyordum. Nihayet seni gösterdim. Senin yüzünü, süsünü, tavır ve muameleni, hususuyla ekipajını ve cümleden ziyade edukasyonunu beğendim. Sana derhal meyil etti. O zaman ben de kendisine daha ziyade hulul edip daha ziyade makbul ve müstefit olmaya başladım. 5-10 gün içinde münasebetimiz o kadar ilerledi ki kendisinin mahremi esrarı, Nedim'i efkarı, Hemdem'i gamküsarı hep ben idim. Bu hasıl olduktan sonra yavaş yavaş muameleyi değiştirdim. Garip garip efsanelerimle, hazin hazin ilkatımla, hırçın hırçın hevesatımla ruhun istediğim gibi sıkmaya, beynin istediğim gibi yormaya, gönlün istediğim gibi üzmeye muvaffak oldum. O zalim verem de bir taraftan ciğerini yiyip duruyordu. Nihayet zavallıyı öldürdük gitti. Benim fiilimde sen de bana şeriksin. Demek ikimiz de suçluyuz. Ya senin o münasebetsizliğin neydi? Kara Yağız. Hiç öyle bir nazik, öyle bir nazenin güneş kızına sen siyah çerdesin denir mi? Vah vah Behruz Bey, yazık sana. Artık bu remor yalnız sana aittir. Bu kabahati affettirmek için ağlamak, mersiyeler yazmak, yazdırmak, ruhuna dua etmek, mezarına... Ah, mezarını da öğrenemedik. Mezarına gidip toprağına yüzünü gözünü sürmek, çiçekler götürmek senin işindir. Ağla bakayım. Ha şöyle, oh, ağla ağla. Bak bana, ben de ağlıyorum. Evet, o kusuru affettirmelisin. Bundan sonra dünya güzeli olsa bir kadına bakmamalı, bundan sonra cennet bahçesi olsa bir mesireye gitmemeli. Ömrün oldukça o bahtsızın matemini tutmalısın. Hele siyah çerde diye gönlünü kırdığın zavallı kızcağızın son nefesini verirken Behruz ah Behruz dediğini kıyamete kadar unutmamalısın diyordu. Yalancılıkta keşfi beye taşlar çıkaran tıflı tanrısı sevdanın, bunut kubeliği nemekin ve şirini dinledikçe bir çare Behruz Bey acı tatlı bir alay hissiyatı müheciğiyle için için nalan ve giryan oluyordu. Kara haberi Keşfi Bey'den aldığı zaman hiç olmaz ilk ağız olarak set on pesibul, set on pesibul diyebilmiş idi. Lakin bunu sevdanın lisanından işitince tuz kilya de plubre demekten başka ağzından bir söz çıkamıyordu. Ah porfi, mürür adiz vitan, kom se trist, kelpert en konosolap, purmuva. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? O fines, o espri, o güzellik, o gençlik hepsi mahvoldu. Evet, bana büyük bir sempatisi olmasaydı ne mecburiyeti vardı ki benim için bahçeye insin, lakın yanında dursun, benimle lakırdı etsin, verdiğim çiçeği alsın göğsüne taksın. Zavallı çiçek, kim bilir ne oldu? İhtimal iki çiçek birbirine sarıldılar da öyle kurudular gittiler. Ağlayayım, ağlayayım. Bari hiç olmazsa siyah çerdeyi affettirmiş olaydım, o da olmadı. Bana ne büyük bir remor, ben bu remoru konsiyansımdan nasıl çıkarabilirim? Mektup alırken nasıl da masum masum bakıyordu. O bakışlar adio, adio demek değil miydi? Tifo, ne münasebet, verem olmalı. Öyle nazik vücutlar hep veremden giderler. Ah, bundan sonra dünya bana haram olsun. Bundan sonra hiçbir kadına bakmayayım. Bundan sonra hiçbir seyre gitmeyeyim. Ölünceye kadar onun için ağlayayım. Acaba zavallıyı nereye gömdüler? Buna haber almalıyım. Mezarını ziyaret edip çiçekler götürmeliyim. O da bir çiçek değil miydi? Çiçek çiçekten memnun olur. Mezarının başında ağlamalı, ağlamalı, ağlamalıyım. O kadar ağlamalıyım ki beni affettiğine konsiyansım kanmalı. Lakin mezarını kimden haber alayım? Ah hain Keşfi, doğru söylemez ki. Zavallı kızcağız, ağlayayım, gene ağlayayım ki yüreğimin ateşini ancak ağlamakla teskin edebiliyorum. Mon Dieu, madem ki benim şer adönemi aldın, beni de öldür. Ben bu ayrılığa tahammül edemeyeceğim. Firkat Zade Behruz Bey'in bu düşünüşleri, bu söylenişleri, bu ağlayışları bilafasıyla 3 saat kadar imtidad etti. Akşam saat 1 olunca Michel salona girdi. Tağımın hazır olduğunu haber verdi. Çenesini bıçak açmayan bir adamın tağımı iştahası olur mu? Halbuki Behruz Bey her ne zaman bir sebeple yemek yemeyecek olsa keyfiyet derhal hareme akseder, onun üzerine dadı kalfa beyini bulur. Beyim niçin yemek yemedin, keyifsiz misin? Hanımefendi merak ediyor, ben de merak ettim de geldim. Bana söyle, bir şeye mi canın sıkıldı? Yoksa bir kederin mi var? Allah'a emanet, hasta olmadı. Yolda istifsarlarla beyi bir huzur etmeye kalkışırdı. Bu defa ise öyle suallere cevap tedarik etmek gibi bir sıkıntıya düşmek ve hususiyle hali melalinden dadı kalfiye renk vermek Behruz Bey'in işine gelmiyordu. Onun için hahünaha salamenjiye gitti. Sofraya oturdu. Her yemekten tabağına birer parça aldıysa da bazısını tuzsuz, bazısını tatsız, bazısını yağsız, bazısını da pek yağlı diyerek bıraktı. Bu suretle hele tağım gailesinden kurtuldu. Tekrar salona gitti. Bir aşağı bir yukarı gezine gezine gene düşünmeye, gizli gizli ah edip gözlerinden katreler düşürmeye başladı. Saat 3'ü bulunca hareme girdi. Yatak odasına gitti. Bermutat dadı kalfanın ihanesiyle soyundu. Hemen yatağına düştü. 3. Behruz Bey o geceyi pek rahatsız geçirdi. Yatağın içinde saatlerce bir taraftan bir tarafa döndükten sonra uğraşa uğraşa dalabildiyse de uykusu uykuya benzemez bir buhran haliydi. Bu buhran içinde ara sıra sayıklar, dişlerini gıcırtatır, uyanır gene dalar, dalarken olduğu yerde sıçrardı. Bunlara sebep de rüyasında Periveş Hanım'ı garip bir surette görmesiydi. Hanım kefenini yırtmış, sırma saçlarını iki yanından kara toprağın üzerine dağıtmış olduğu halde kireç gibi bembeyaz kesilen çehresiyle Behruz Bey'e görünür ve iki solmuş gül yaprağına müşabih dudaklarını oynattıkça arasından fırlayan siyah çerde lafızları semli birer ok gibi biçare gencin kulağından girip yüreğini delik delik ederdi. Behruz Bey o müzik uykudan alet seher gözlerini bütün bütün açabildiyse de halsizliği sebebiyle yatağından çıkamadı. Bir saat sonra Dadı Kalp oda kapısına geldi, sessizce kapıyı aralık etti, baktı. Beyefendisinin uyanık olduğu halde çıkmadığını anladı. Telaşlı telaşlı içeriye girdi. Beyi öyle takatsiz, çehresi soluk, gözlerinin etrafı morarmış bir halde görünce şaşırarak hemen suallere başladı. ''Ne oldun beyim, hasta mısın?'' ''Biraz keyfim yok.'' ''Bir yerin ağrıyor mu?'' ''Başım ağrıyor, gene uyuyamadım da, bir şey değil, geçer.'' ''Ben anlıyorum beyim, bugünlerde senin bir kederin var, bizden saklıyorsun öyle değil mi?'' ''Hayır, hiçbir kederim yok.'' ''Öyleyse soğuk mu aldın, sıcak mı geçti? Ne oldu da keyfini bozdun bakayım?'' ''Bilmem, belki soğuk almışımdır.'' ''Kahvaltını getireyim mi beyim?'' ''İstemem.'' ''Hararetin varsa bir limonata yapayım.'' ''Onu da istemem.'' ''Ne istersen söyle de yapalım.'' ''Rien, Genève Rien, yalnız bir cam açsan, Jobril.'' ''Bulantın var galiba, Rien getireyim.'' ''Cam açmak olmaz, belki terlisin, soğuk alırsın.'' ''Yok ha canım, bulantı filan değil, yanıyorum da.'' Dadı Kalfi istorları kaldırdı, odadan çıktı. Hanımefendiyi buldu. Beyin keyifsizliğini ihbar etti. Behruz Bey bir vezirzade olmak haysiyetiyle daha tıflı şirhaneyken dayıların, dadıların ellerine ve biraz sonra uşaklara teslim olunduğundan bu avanda valideynini nadiren görürdü. Tufuliyetten kurtulduktan sonra mektebe gitmek, çarşı pazarda midillilerle gezmek zamanı geldiği için anasını babasını gene çokluk görmezdi. Alemi sabavetten alemi şebaba intikal edince beyefendi iptida araba sevdasına düştü. Badevi alafrangalık illetine giriftar oldu. Bilahire bunlara sair hevesatla karıştı. Peder paşa irtihal etmekle paşa bir de miras yedilik çıkınca türlü türlü sefaatler, israflar yol aldı. İşte bey gece gündüz bunlara sarf efkar etmekten bir sakfin altında bulundukları halde günde yarım saat olsun validesini görüp görüşmeye vakit bulamaz olmuştu. Yalnız geceleyin yatmaya gider veya sabahleyin haremden çıkarken valide hanımın oturduğu odanın kapısından bakarak eğer hanımefendi oradaysa alafranga bir edayla bonsuvar veya banlui veyahut bonjour mer deyip zavallı kadından karşılık almaya da lüzum görmeden çekilir giderdi. Periveş hanım gailesi meydana geldikten sonra Behruz Bey valide hanımı o kadarcık olsun selam sabah etmeyi de unuttu. Mahzun Bey'in sahir bir çok münasebetsiz ve yakışıksız ahvaline layıka olan bu muamelesinden dolayı da valide hanımefendi ona epeyce gücenmiş, kırılmış idi. Bu kırgınlık, bu güceniklik halinde bile zavallı kadın, oğlunun keyifsizliği haberini alır almaz yerinden fırladı. 10 saniye içinde Behruz Bey'in başucunda bulundu. Behruz Bey'in rahatsızlığı kadını vehle-i nazarda fena dehşetlendirdi. Elini oğlunun alnına götürüp de ateşler gibi yandığını anlayınca derhal hekime adam koşturulmasını emretti. Hekim gele dursun, bunlar ana oğul şu veçiyle konuşmaya başladılar. Ne yaptın Behruz'um oğlum? Niçin hastalandın? Terli terli su mu içtin? Dondurma mı yedin? Söyle bana bakayım. Hayır madam. Yoksa şemsiyesiz çok gezdin de güneş mi çarptı? Bilmem. Her vakit geziyorum, bir şey olmuyordu. Biraz canın da sıkılıyormuş. Neden sıkılıyorsun evladım? Size kim söyledi sıkılıyorum diye? Valideler evladını görmese de hallerinden haber alırlar. Bana kimse bir şey söylemedi. Ben kendim anladım. Oturuşundan, kalkışından, yemenden, içmenden, her halinden öyle anlaşılıyor. Hayır, hayır, sıkılmıyorum. Paran var mı bakayım? Ne kadar paran var? Biraz daha var. Var ama borcum da var. Hele bir tanesi pek edepsizlik ediyor. Neyse, onu da vereceğim. Konak satılsa? Konağı satma. Babandan kalan malındır, ben karışmak istemem. Lakin şimdilik ilişme. İleride benden kalacak bir iki parça şeyle beraber üzerinde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Borçlarımı vermeyeyim mi? Ben senin borçlarını yavaş yavaş öderim. Şimdilik de sana bir 150 lira vereyim. Fakat bugün değil bir hafta sonra. Olmaz mı oğulcum? Mersi. Min mersi şermer. O ne demek? Türkçesini söyle de anlayayım. Teşekkür ederim validem. Bu aralık valide ile oğlun nazarları birbirine tesadüf etmiş idi. Bebekleri defaten büyüyen bu dört gözün etrafı sular içinde kaldı. Behruz Bey dermanı bulunmayan bir derdi hayat fersanın ızdırabiyle, rubudesi aman, iadesi kabil olmayan bir hicran-ı müebbetin ateşe takat güdaziyle, suzan ve nalan olduğu halde, ilerlebet zamirinde mahfuz kalmasını istediği derdi nihanını isare mecbur olmaksızın, bir tesliyeti rahimaneye kalbi zayıf-i şiddet arz ihtiyaç ediyordu. Dünya yüzünde hiçbir kimseden nail olamayacağı bu tesliye tamuşhaneyi, merhamet keraneyi, maderi mihribanının o şule-i nazarı şefkatinde buldu.